Ayrım 9. Hayat teselli bulmaktır. Kemal Sayar. Sayfa 119. Gelmeyen yetişkinlik. Büyüdüm. Çeşmeler aktı yanımda diye yazmıştı büyük üstad Pakdil. Eğer yanımızda çeşmeler akmamışsa büyümemişiz demektir. Bilmem sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Günümüz yetişkinlerinin bir kısmı tam manasıyla olgunlaşamıyor ve hayatın üzerlerine boca ettiği sorumluluklardan uzak durmaya gayret ediyor. Yaşını başını almış adamlar evde anne babalarıyla oturuyor. Ergenlik çağının tüketim alışkanlıklarını benimseyebiliyor ve adeta büyümek istemeyen çocuklar olarak kalıyor. Dünyanın hemen her yerinde bu tür insanlarla karşılaşmak mümkün. Sorumluluğu erteleyen, hayatı sadece kendi arzuları doğrultusunda yaşayan koca bebekler. Her daim genç kalmak isteyenler. Modern çağın dikkat çekici özelliklerinden biri de gençliğin kutsanması. Kimi insanlar hem görünüm hem de davranış olarak gençliği ellerinden geldiğince korumaya özen gösteriyor. Hayattan mümkün olabildiğince zevk alarak yaşamak ve sorumlulukları sınırsız biçimde ertelemek suretiyle gençlik uzatılıyor. Hem zaten zeval bulmakta olan her şeyin çürüyüp gittiği bir dünyada neden fedakarlıkta bulunulsun ki? Zımradan çıkmış bir dünyada çocuk doğurmak da anlamsız bir şey değil mi? O halde felekten bir gün çalmanın zamanıdır. Vur patlasın, çal oynasın. Modern çağ bize geçmiş çağlara kıyasla daha fazla özgürlük sunuyor. Ama bir yandan da eskiden olgunluğu ve kimliği tanımlayan değerler tedavülden kalkıyor. Artık yetişkinliğe geçmek zahmetli bir süreç. Bu geçiş giderek uzuyor ve karmaşıklaşıyor. Psikolojik anlamda yetişkin olduğunu düşünen kimi insanlar aslında gençliğin bildik davranış kalıplarını tekrar ediyor. Gençlik ve yetişkinlik arasındaki çizgi pek çok kişi için muğlaklaşmış durumda. Geçmişin geleneksel yapıları insanlara yol göstermediği için herkes kendi hayatını eline alıyor ve kendince bir yön tayin etmek istiyor. Kimileri bu hürriyeti kendilerini geliştirme yönünden kullanabilirken, kimi insanlar da geleneksel kültürel kurumların yerini alan kar amaçlı kitlesel yapıların pasif kurbanları oluveriyor. Bu yapıların önünde iradesiz bir sonbahar yaprağı gibi oradan oraya savruluyor. Bu savruluş hedonizm ve narsizm üzerinde temelleniyor. Sınırsız zevk ve kendi kendine hayranlık vaat eden kitle kültürü hayatı uzamış ve hiç bitmeyecek bir ergenlik olarak sunuyor. Tabii bir de kimlik sorunları var. Günümüzde psikiyatri ofislerinde belki hastalıklar kadar kimlik sorunlarıyla da uğraşıyoruz. Otorite ve yapının çökmesi insanların psikolojik bir belirsizlikle yaşamaları sorununu getiriyor. Giderek karmaşıklaşan bir dünyada insanlar kendilerine yer açmakta zorlanıyor. Kimlik karmaşası insanları nereden emniyet alacaklarını bilmedikleri bir şaşkınlığa sürüklüyor. Kimlik geçmiş, bugün ve gelecek arasında sürekliliği temsil eder. Oysa günümüzde hayat çok hızlanmış durumda. Sadece çocuklarımızın bizden farklı olmasını beklemiyoruz. Kendi hayatlarımızın da zaman içinde değişmesini kabulleniyoruz. Her şeyin hızla değiştiği bu çağda hal değil, süreç önemli. Bu durumda yetişkinlik de daha çok bir süreç olarak ifade buluyor. Yani yetişkin, bitmemiş bir kişidir. Büyümekte olan kişi. Üstelik günümüz toplumu giderek karmaşıklaşıyor. Modernliğin sonunda giderek daha karmaşık toplumsal düzenlerde yaşamaya başlamış bulunuyoruz. Yetişkinlerin pek azı günümüz toplumunun ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar donanımlı. Gittikçe gelişen bir sosyal nizamda kimi insanların bilişsel yetileri yetersiz kalıyor. Bu insanlar ahlaki gelişimin ergenlik basamağında takılıp kalabiliyor. Bu basamak o iyi, bu kötü tarzı bir akıl yürütmeyle kaim. Okulların da ahlaki gelişim değirmenine su taşıdığını söyleyemiyoruz. Günümüzde okulların işlevi kalabalık kontrolü ve çocukların meşgul edilmesinden ibarettir. Pek çok okul öğrencilerini daha yüksek ahlaki basamaklara ulaşmak yönünde besleyemiyor. Büyüdüm, çeşmeler aktı yanımda diye yazmıştı büyük üstad Pakdil. Eğer yanımızda çeşmeler akmamışsa büyümemişiz demektir. Yeni bir spor dalı. Anne babalık. Türk orta sınıfından 3 anne çocukları konusundaki hassasiyetleriyle bize yeni bir sporun doğuşunu müjdeliyor. Rekabetçi, yorucu, rakiplerinizi her an kollamanızı gerektiren, insana durup dinlenme şansı vermeyen yeni bir spor dalı. Anne babalık. Anne tedirgin. Çocuğunu bir kurstan ötekine bale dersinden binicilik dersine koşturuyor. Yetmiyor. Özel öğretmenlerden evde ders aldırıyor. Bunu yapmak zorunda hissediyor kendini. Çünkü kendisiyle benzeri konumlarda olan hemcinsleri böyle yapıyor. Bir başkası dostlarının önünde henüz 4 yaşında olan çocuğunun zihinsel becerilerini görücüye çıkarıyor. Çocuğunun bu yaşta aritmetik işlemleri yapabilmesiyle övünüyor. Bu yetenekte elbette kendi emeklerinin payı var. Takdir edilsin istiyor. Değil mi ki çocuğu için işinden ayrıldı? Bunun yarattığı bir fark olmalı ve bu fark başkalarınca da görülmeli. Bir başka anne kimse çocuğunu okşamasın, öpmesin istiyor. Babaannesi bile ona fazla yakınlaşsa rahatsızlık duyuyor. Kimden hangi mikrobun geçeceğini bilemeyeceği için çocuğunu insanlardan yalıtarak korumak istiyor. Türk orta sınıfından 3 anne çocukları konusundaki hassasiyetleriyle bize yeni bir sporun doğuşunu müjdeliyor. Rekabetçi, yorucu, rakiplerinizi her an kollamanızı gerektiren, insana durup dinleme şansı vermeyen yeni bir spor dalı. Anne babalık. Anne babalık tarzımız kimileyin kendi endişe ve kafa karışıklığımızı, kimileyin de zamanın kültürel iklimini yansıtır. İnsan ilişkilerinin pek azının uzun ömürlü olduğu bir zamanda çocuk müstesna bir duygusal eş olarak görülüyor. Önceleri evlilik, hayat arkadaşlığı, dostluk veya ideolojik dayanışmadan beklenen güven bugün daha çok çocuktan isteniyor. Evlilik veya dostluğun aksine bir anne babayı çocuğa rapt eden bağlar yitip gitmiyor. Eşler ve arkadaşlar gelip gidiyor ancak çocuk kalıyor. İşte böyle bir iklimde çocuğun öneminin arttığına, çocukluğun ahlaki bir statü olarak yüceltildiğine tanık oluyoruz. Tanınma arzusu kendisine uygun bir çıkış bulamadığında insanlar kendilerini çocukları üzerinden geçerli kılmak istiyor. Yalnızlığın yegane alternatifi sevme ve sevilme umudu olarak çocuk, belirsiz yetişkinler evreninde çocuklara yapılan duygusal yatırım giderek artıyor. Boşanma ve ayrılmayla hayat arkadaşlığı son bulabilir. Ancak çocuklarımız hep bizim çocuklarımız olarak kalırlar. Çocuklarımız akışkan bir dünyada değişmezlik duygusu sağlayarak bizi endişelerimizden kurtarır. Tuhaf olan şu ki orta ve üst gelir katmanlarında yer alan ailelerin bu çocuk kutsaması evin dış kapısında sona erer. Kendi çocukları konusunda kılı kırk yaran anne babalar başkalarının çocukları söz konusu olduğunda vurdum duymaz kesiliverir. Sadece kendi çocuklarına yatırım yapar. Diğer çocukları görmez ve işitmezler. Anne babaların evin mahremiyetinde çocuklarına yönelttikleri o derin duygu başka insanların çocuklarına karşı yaşadıkları sorumsuzlukla büyük bir tezat oluşturur. Çocuğu sürekli bir dikkatin odağında tutmak ona iyilik etmek anlamına gelmiyor. Daimi bir dikkatle büyüyen çocuklar sorunlarla tek başlarına yüzleşmek, dünyayı tek başlarına keşfetmek, yalnız başlarına oynamak istemeyebilirler. İleride ilgi odağı olmadıkları durumlarda zorluk yaşayabilirler. Çocuğun imge dünyası yetişkinlerden uzak ve yalnız kalarak gelişir. Aşırı anne babalıktan çocuğun boş zamanını tıka basa doldurmaktan kaçınmak lazım. Anlayacağınız gerektiğinde çocuğun yanında olmak ama bazen de ona gölge etmemek gerekir. Sportman anne babalara duyurulur. An fotoğrafları. Anın çocuğu olmak, vaktin oğulları olmak, görülmeyeni görebilme hüneriyle başarılabilir ancak. O halde hayatı her gün yeniden okuyabilmek gerek. Bir kucaklaşmaya da tebessümde çiçeklenen merhametin asıl sahibini anarak. İnsan kalbine sayısız güzellikler koyduğu ve bize bunlardan tattırdığı için ona şükrederek. Askeri hastanenin psikiyatri koğuşunda günün neredeyse 24 saati yanık sesiyle türkü çığıran, geceyi ve gündüzü ayırt etmeyen kızıl saçlı, sihirli bir delikanlı vardı. Adı Cevdet'ti. Cevdet hepimizin sevgilisiydi. Bu sevdalı çocuğu doktor, hemşire ve gardiyan herkes sever, herkes ona sahip çıkardı. Kafasının içinde türlü hayaletler dolaşırdı Cevdet'in. Onlara cevap yetiştirir, kızar, bazen hızını alamayıp demir parmaklıkları abanarak muhayyel bir komployu avaz avaz haykırırdı. Cevdet'i severdik. Onun yanık türkülerini severdik. Hezyanların koynunda bile uzaktaki sevgilisinin özlemesini severdik. İnsanlar hayatlarımıza bir iz bırakarak uzaklaşırlar bizden. Bir gün yeniden karşılaşır mıyız bilmiyorum. Ama hayatımın sonuna dek unutmayacağım bir hatıra, bir an parçacığı var Cevdet'in belleğime ilişmiş görüntüsünden. Cevdet'le aynı koğuşta ismini unuttuğum kara yağız bir delikanlı vardı. Psikiyatri polikliniğine kahkahalar atarak girmiş, şen şakrak bir asker selamı çaktıktan sonra bir köşede oturan psikolog bayana çapkınca göz kırpmıştı. Bu taşkınlık hecmesi onu bir süre daha idare etti. Aldığı onca ilaca rağmen keyfine diyecek yoktu. Ta ki bir gün çökkünlük sökün edene kadar. İlaçlar mı bunaltmıştı onu yoksa demir parmaklıkların ardına tıkılmak mı bilmiyorum. O şen asker gitmiş, yerine her gün ağlayan elemli bir delikanlı gelmişti. Bir sabah vizitinde kendisini buralara taşıyan kaderine sitem edip ağlıyordu yine. Çıkmak istiyordu. Çayırın, çimenin üzerine Serp'e yayılmak, anacığının kucağında iyileşmek istiyordu. Cevdet bir an kımıldadı. Sabah vizitinin asker intizamını bozarak ağlayan Kadir arkadaşına doğru ilerledi ve ona sarıldı. İki asker, iki psikiyatri hastası, iki insan bir acıda birleştiler. O şizofren çocuk kardeşini sarmalayarak ''Ağlama, ben senin yanındayım.'' demeye getirdi. ''Bu acı bitecek. Köyümüze gidebileceğiz. Dağların özgür kokusunu yeniden içimize çekebileceğiz. Kalplerimiz yeniden yârimize atacak. Yeniden doya doya özleyecek ve seveceğiz.'' demeye getirdi. Cevdet'in gözlerine baktım. Kızarmış ve dolmuştu. Benim gözlerim de doluydu. Hepimiz bir tuhaf olduk. İnsan denen mucize karşısında bir ürperme kalplerimize dokundu. Geçti. Her insanın Allah'ın verdiği her canın bir zübde-i alem olduğunu bir kez daha yakin ilmiyle bildik. Bu anın fotoğrafı belleğime asılı kaldı. İnsan kalbinin merhamet atına binip de bu şekilde şahlanışı, her birimizin macerasının aynı izleklerden geçtiği, hayatlarımızın hep korku ve ümit, zulüm ve merhamet, kin ve uhuvvet arasında salınıp durduğu hakikatini derinden derine hissetmemi sağladı. Hekim ya da hasta, işçi ya da patron, amir ya da memur, hepimiz aynı mahrem maceranın sürgünleriyiz. Hikayelerimiz üç aşağı beş yukarı hep aynı. Cevdet bana merhamet ve şefkatin ne serin bir gölge olduğunu öğretti. Akıl hayaletlerle boğuşsa da kalp sapasağlam direnebilirdi. Akıl hayaletlerle boğuşsa da kalp sapasağlam direnebilirdi. Bir başka fotoğraf, Boğaz Köprüsü'nün üzerinde bir arabanın arka koltuğunda o sıralar bir yaşında olan oğlum Ahmet Kerem'le birlikte gidiyoruz. Kerem'in bakışları yanımız sıra giden belediye otobüsünün en arka sıralarında oturan yaşlı bir kadına takılıyor. Teyzenin tıklım tıkış dolu otobüsten bunaldığı her halinden belli. Kim bilir yorgun bedenine hangi dertler musallat olmuştur ki yüzü hiç gülmüyor. Kerem ona el sallıyor. Teyzenin yüzü ışıldıyor. Tebessüm değiyor otobüs camından. O güldükçe ufaklık daha da şirinlikler yapıp ona gülücükler gönderiyor. Görmezliğe veriyorum ben. İstiyorum ki teyze benim gördüğümü fark edip bu eşsiz iletişimden çekilmesin. Çehresi tamamen değişmiştir şimdi. Şefkat ve merhametten bir şua yayılıyor otobüsün arka camından. Arabanın camından onunla konuşmaya ve halleşmeye çalışan ufaklıkla konuşuyor nene. Bakışlarıyla seviyor onu, okşuyor, pışpışlıyor. O birkaç dakika sevgi, Boğaz Köprüsü'nün sıkışık trafiğinde iki araç ve iki insan arasında gidip geliyor. Bir meleğin kanadı mı değmiştir oraya? Bu anın fotoğrafı da yapışıyor belleğime. Bir gülücük hayatımızı nasıl da değiştiriyor? Güzellikle karşılaştığımızda kalplerimize kök salan ufunet nasıl da dağılıyor? Gaybın esintileri hayatlarımıza ne hoş, ne latif bir üslupla sokuluyorlar. Kalplerimize sevgi ve merhametin meltemi dokunduğunda gözlerimizi kapatmamalı ve çevremizde dolaşan melekleri hissetmeye çalışmalıyız. Kudret sahibinin soluğu her yerde, her gönülde, her anda dolaşmaktadır. İş onu hissedecek hüneri bulmakta. Anın çocuğu olmak, vaktin oğulları olmak, görülmeyeni görebilme hüneriyle başarılabilir ancak. O halde hayatı her gün yeniden okuyabilmek gerek. Bir kucaklaşma ya da tebessümde çiçeklenen merhametin asıl sahibini anarak ve insan kalbine sayısız güzellikler koyduğu ve bize bunlardan tattırdığı için ona şükrederek. Yavaşlığa övgü. İşkoliklik, kişinin kendine sevdalanmasının değişik bir örneği olarak genç profesyoneller arasında yükseliyor. Hayatın ritimlerini pazarın ritimlerine ayarlayan, ancak paraya tahvil edilebilen değerlere önem atfeden yeni bir benlik, küresel rüzgarla birlikte dünyaya yayılıyor. Toronto'nun bir tatil günü rehavetiyle iyiden iyiye ölgünleşen sokaklarında Kanadalı çocuk psikiyatristi profesörü bir meslektaşım ve onun eşiyle geziniyoruz. Gazeteci olan eşi meslektaşımdan şakayla karışık dert yanıyor. Biliyor musun diyor. Hindistan'da tatilin ve tarihin ortasında senin bu arkadaşın ne yaptı? Elindeki BlackBerry cihazıyla sağa sola e-mailler gönderdi. Hindistan'da tatilde. Teknolojinin hayatımıza türlü münasebetsizlikler soktuğunu biliyoruz. Kandillerde ve bayramlarda kişiye özel olmayan kutlama mesajları göndermek bunlardan biri. Mabetlerin, konserlerin, konferansların ve karşılıklı konuşmaların kendilerine mahsus sessizlik, akış ve ritminin ortasına bir ses bombası gibi düşen cep telefonu zırıltısı bir başkası. Düşünün, bir dostunuza heyecanla bir şey anlatıyorsunuz ve birden onun cep telefonu çalıyor. Arayan kişi o sırada sizin anlattığınız şeyden daha güzel, daha heyecanlı bir şey söylemeyecek bile olsa, öncelik nedense telefona veriliyor. Teknoloji, hayatın kendiliğindenliğine, doğallığına müdahale ediyor. Hızla birlikte tabiata bakışımız değişiyor. Atlı arabadan trene geçmekle insanın manzarayı izleme biçimi köklü bir değişiklik geçirmişti. zaman ve mekan hızla birlikte farklı algılanıyor. Gerçeklik bambaşka bir şekilde tecrübe ediliyordu. Geçtiği yerlerin ses ve kokularını içine çekerek değil, bir pencerenin izin verdiği kadarını çok kısa bir zaman parçasında görerek seyahat ediyordu tren yolcusu. Günümüzde ise demiryolunun yerini uydu dalgaları ve fiber optik kablolar almış bulunuyor. Nerede bulunursak bulunalım, bir tuşla başka bir aleme geçmemiz, bedenimizi geride bırakarak bilincimizle başka coğrafyalarda ulaşmamız mümkün. Modernliğin tarihi, gerçekliğin merceklerden ve pencerelerden süzülerek elde edilmesiyle kaim. Mercekler giderek insan gözünün ve görme işleminin yerini alıyor. Bilgisayar klavyeleri ve sesli mesajlar ise iletişimin. Algı ve ifade bedenden azat oluyor. Böylece şeylerin yakınlığı bize dokunamıyor. Başka bir insana, bir kuş sesine, sabah güneşine değemiyoruz. Hız, tabiata içkin olan güzelliği görmemizi engelliyor. Bedenlerimiz bu hıza programlı olmadığından ağır ağır çözünmeye başlıyor. Hıza dönük hayat tarzlarımızdan kaynaklanan bedensel ve ruhsal hastalıklarda patlama yaşanıyor. Hız uyuşturuyor. Artık her yerde ve hiçbir yerdeyiz. Orada ama buradayız. Dostumuzla sohbetteyiz ama telefonun veya sohbet ağının ucundayız. Aslında bütün varlığımızla bir yerde değiliz. Parça parça orada ve buradayız. Anlaşmak için zaman gerekir. Zaman ve mekan. Konuşmanın yanında susmak da gerekir. Birbirinin söylediğine dikkat kesilebilmek. Kalbini dostunun kalbine yaklaştırmak gerekir. İnsana ve gerçek hayata ayrılan zaman azaldıkça yabancılaşma çoğalıyor. Gerçek hayattan ayrışan bilinç sanal ses ve sanal sohbetle uyuşuyor. Zamanın para demek olduğu bir çağda dinlemeye ve düşünmeye ayrılan vakit giderek azalıyor. Yüz yüze konuşmanın gerektirdiği duraklamalar, düşüncenin ufak molalarla derlenip toparlanma ihtiyacı fazlasıyla sıkıcı ve yavaş bulunuyor. Böylece diyaloğun yerini veriler, yorumun yerini PowerPoint sunumları alıyor. İnternet ve cep telefonlarıyla kişisel zaman kavramımız buharlaşıyor. Özel alanlarımız daralıyor. Bütünlük duygusundan uzaklaşarak parçalara ayrılıyoruz. Çok sayıda insanla daha geçici ve sığ ilişkiler kuruyoruz. Zamanın hızlanması, yavaşlık ve dikkat isteyen uğraşları rafa kaldırıyor. Çocuklarla ve eşle, sadece onların istedikleri gözetilerek geçirilen zaman adeta kayıp olarak algılanıyor. Hayatın öncelikleri konusunda modern insanın kafası karışıyor. Kişisel olanı mı yoksa iş mi öncelenmeli? Bir tercih yapmak söz konusu olursa çocuklarla harcanacak keyifli bir zaman parçası mı daha kıymetli yoksa bir iş yemeği mi? İşkoliklik kişinin kendine sevdalanmasının değişik bir örneği olarak genç profesyoneller arasında yükseliyor. Hayatın ritimlerini pazarın ritimlerini ayarlayan ancak paraya tahvil edilebilen değerlere önem atfeden yeni bir benlik. Küresel rüzgarla birlikte dünyaya yayılıyor. Oysa güzel olan, kayda değer olan ne varsa yavaşlıkla yapılır. Telaş ve acelecilik toplumuna karşı teenni ve sükunet toplumunu diriltmemiz gerekiyor. Sevmek için zaman ayırmak gerekir. Bilmek için zamana ihtiyaç duyarız. Güzelliği ancak zaman ayırarak fark ederiz. Zamanla olgunlaşırız. Lütfen yavaş gidiniz. 9. ayrımın sonu, sayfa 134.